Ayrım 14.
Kaslarını ne dereceye gererlerse, bedenlerini o dereceye eğip bükerlerse, doğumunu o derece kolaylaştırmış olurlar. Çünkü yeni bir varlık ancak korkunç acılar içerisinde dünyaya gelir. Ayrıca o korkunç saatte yabancı bir kuvvetin işe karışması, onları kurtarması, evrensel olarak insani olan iyiliğin onların yardımına koşması da gerekir. Temizliği, saflığı ışığa çıkarabilmek için beklenmedik bir hareketin, duyuların alabildiğine tedirgin eden bir suçun işe karışmış olması gerekir. Tıpkı normal hayatta her doğumun sürekli bir tehlike içerisinde olması gibi. Dostoyevski'nin efsanevi, her insanın karmaşık, melez benliğinin gerçek insanın tohumu ile asli günahtan sıyrılmış saf insanın ilkel insanın tohumu ile döllenmesini ifade eder. Uygar insanın ölümlü bedeninden ebedi insanı yaratmak şu yeryüzündeki en yüce ve en gerçek görevdir. Her insani varlık bu tohumla döllenmiştir. Çünkü hayat hiç kimseyi bir yana itmez. Şu var ki her varlık bir mutluluk anı içerisinde bu tohuma hamile kalmış olsa bile meyvanın olgunlaşması her zaman mümkün değildir. Bazen çürüyüp bozulur ve onu kendi içinde taşıyanı zehirler. Bazen de tohumu kendi içinde taşıyan kişi doğum sancıları içerisinde ölür gider ve yalnızca çocuk yani fikir dünyaya gelir. Kirilov fikirlerinin samimiliğini göstermek için kendini öldüren insanlardandır. Şatov da sırf kendi fikri doğrulasın diye öldürülmüştür. Ama Dostoyevski'nin öteki kahramanları Zosima, Raskolnikov, Rogojin, Dimitri Karamazov sosyal benliği iç varlıklarının sürfe halini yok etmişler ve bir yana düşen kabuktan kelebekler gibi sıyrılıp çıkmışlardır. Ruhlarının etrafını sarmış olan kabuklar çatlayıp dökülmüştür. Evrensel ruhları sonsuzluk içerisinde erimiştir. Ferdi olan her şey kaybolmuştur. Onlar da en mükemmel noktalarına ulaştıkları anda bütün bu kişilerin tıpı tıpına birbirlerine benzemeleri buradan ileri gelmektedir. Alyosha ile Stratiz, Karamazov ile Raskolnikov yüzleri gözyaşlarıyla ıslanmış olarak suçluluktan kurtulup yeni bir hayatın ışığına ulaştıkları zaman pek az bir fark vardır aralarında. Dostoyevski'nin bütün romanlarının sonunda eski Yunan trajedisinin katarsisini, dipnot, katarsis, manevi bir yenilenme veya gerginlikten kurtulma sayesinde ruhun temizlenmesi ya da arınmasıdır. O büyük temizlenişini görüyoruz. Uzaklaşan fırtınanın ötesinde ve serin bir hava içerisinde Ruslara has bir uzlaşmanın yüce sembolü olan gökkuşağının parıltısı vardır artık. Temizlenmiş, her türlü kötülükten arınmış olan insan doğduğu zaman Dostoyevski'nin kahramanları gerçek topluluğa, gerçek topluma katılmış olurlar. Bazen kahramanları topluma galebe çaldıkları anda zafere ulaşırlar. Dickens'inkiler ise sosyal sınıf içerisinde, burjuva hayatında, aile ve iş hayatında yerlerini aldıkları zaman başarı kazanırlar. Oysa Dostoyevski'nin kişilerinin yönelmiş olduğu toplum sosyal değildir, dinidir. Onlar topluma katılmayı değil, evrensel kardeşliğe ulaşmayı gaye edinmişlerdir. Kendi benliklerinin derinliğine ve dolayısıyla mistik topluluğa ulaşma dereceleri Dostoyevski'nin eserlerinde karşımıza çıkan biricik mertebeli düzenin ifadesidir. Dostoyevski'nin romanları yalnızca bu en son gayeye varmış olan insan üzerinde durmaktadır. Son durum dediğimiz şey alelade gururları ve bayağı kinleriyle toplumun bütün ara tabakaları aşılmıştır. Ferdi bir benliği olan insan evrenselliğe ulaşmıştır. Kibirden başka bir şey olmayan yalnızlığı son bulmuştur. Sonsuz bir alçak gönüllülükle, ateşli bir sevgiyle kalbi saf insana temizlenip arınmış olan, her insanda var olan kardeşliğe doğru yönelmiştir. En son gayesine varmış ve ruhu temizlenmiş olan bu insan artık sosyal ayrımları fark etmemektedir. Ruhu cennette olduğu gibi çırçıplak bir hale gelmiştir. Utanç, gurur, kin ve hor görme duyguları ona yabancıdır artık. Suçlu ya da fahişi olsunlar, katil ya da kutsal kişiler olsunlar, prens ya da ayyaşın biri olsunlar, aralarındaki konuşmalar her zaman varlıkların en derin katını oluşturan benliklerin arasında geçmektedir. Bütün sınıflar birbirine karışmıştır. Kalpleri, ruhları iç içe girmiştir. Onları birbirinden ayıran şey, ulaşmış oldukları gerçeklik derecesi, gerçek insanlığın derecesidir. Ruhun bu temizlenişinin, benliğin bu şekilde fethedilişinin, hangi biçimde gerçekleşmiş olduğu önemli değildir. Hiçbir sefahat insanı kirletmez. Hiçbir suç bozmaz. Tanrı'nın hükmünden önce vicdanınkinden başka bir hüküm yoktur. Hak ve haksızlık, iyi ve kötü, ıstırabın ateşinde eriyip gitmiştir. Bilgiye ulaşmış olan bir kimse, insan ruhunun kanunlarına ne kadar esrarlı olduğunu, ne kadar az bilindiğini, dolayısıyla bu kanunları değerlendirecek olan doktorlar olmadığı gibi mutlak yargıçlar da olmadığını bilir. Kimsenin suçlu olmadığını veya herkesin suçlu olduğunu, kimsenin başkasını yargılama hakkına sahip olmadığını, ancak insan kardeşlerinin bir kardeşi olması gerektiğini bilir. Dostoyevski'nin dünyasına giremeyen, kesin olarak dışarıda bırakılan hiç kimse yoktur. Caniler, hainler, cehennem, Dante'nin İlahi Komedisi'nde olduğu gibi İsa'nın bile günahkarları kurtaramayacağı cehennemin o en derin katısı diye bir ayrım yoktur. O yalnızca Araf'ı kabul eder. Yanılan, hataya düşen, tutkulu ve ateşli bir insanın gerçek insana kendini beğenmiş, kusursuz ama soğuk ve kalbi burjuva kurallarıyla katılaşmış bir insandan çok daha fazla yakın olduğunu bilir. Gerçek insanlar acı çekmişlerdir. Isıraba saygı duyarlar ve bu sayede dünyanın en derin sırrına ulaşırlar. Acı çeken bir insana duyduğumuz merhamet onu kardeşimiz haline getirir. Dostoyevski'nin kahramanları yalnızca insanın iç varlığını, insanda kardeş olan tarafı gördükleri için nefret ya da kin nedir bilmezler. Ruslara has olan üstün bir yetenekleri vardır. Uzun bir süre nefret edemezler. Yeryüzünde olup biten şeyleri büyük bir anlayışla karşılarlar. Sık sık birbirleriyle kavga ederler, birbirlerine azap verirler. Çünkü sevgilerinden utanmaktadırlar. Alçak gönüllülükleri onlara bir zaaf gibi gelir. Alçak gönüllülüğün insanlığın en korkunç kuvveti olduğunu bilmezler. Oysa gerçek iç dünyalarına çoktan duyurmuştur sesini. Söyledikleri sözler yaralayıcıdır, düşmancadır. Ama iç dünyalarının gözleri anlayışlı bakışlara bakmaktadır. Herkesi acı çeken dudaklar birbirini kardeşçe öpmektedir. Ebedi insan duyduğu gibi çırılçıplak bir halde kendi kendini bulmuştur onlarda. Birbirini kardeş olarak görmekten ileri gelen genel uzlaşma ve barışmanın esasları Orpheus'ta olduğu gibi dipnot, Orpheus Yunan mitolojisine göre çaldığı müzik aletiyle ve söylediği şarkılarla ağaçları ve kayaları harekete geçirebilen, vahşi hayvanları büyüleyip kendinden geçirebilen, müziğiyle tanrıları etkileyebilen Trakyalı şair ve müzisyendir. Bakalar denilen kadınlar tarafından öldürülüp suya atıldıktan sonra bile kesik başı Midilli Adası'na doğru sürüklenirken tatlı tatlı şarkılar söylemeye devam etmektedir. Yaraşan bu şarkısı Dostoyevski'nin karanlık eserinin lirizmini oluşturmaktadır. Gerçekçilik ve hayalcilik. Dostoyevski insan olarak kendi sınırlı benliğini doğrudan doğruya ilgilendiren gerçeği aradığı gibi sanatkar olarak da yine gerçeği aramaktadır. Dostoyevski'nin gerçekliği kendisini her zaman her şeyin en uç noktasına kadar götürecek bir mantığa dayanmaktadır. Bu uç noktada her şey esrarlı bir şekilde kendi karşıtına benzer ve alelade sıradan bir hayatın bayağılığına alışmış bir kimse için gerçekler hayal ürünüymüş gibi görünür. Gerçekçiliği diyor, ancak gerçekte hayalin birleştiği noktada severim. Benim için gerçekten daha hayali, daha beklenmedik, hatta daha inanılmaz ne olabilir ki? Dostoyevski böylece gerçeği gerçekmiş gibi görünen şeylerin arkasında değil, ona karşıtmış gibi görünen şeylerin arkasında aramak gerektiğini anlatmak istemektedir bize. Buna ulaşabilmek için bir psikoloğun sezgisine sahip olmak gerekir. Gözlerimiz bir su damlasında berrak ve parlak bir birimden başka bir şey görmediği halde, mikroskopla baktığımız zaman orada milyonlarca tek hücreli yaratığın kaynaştığı karmakarışık bir dünya görürüz. Aynı şekilde bizim tek bir şekilden başka bir şey görmediğimiz hallerde, gerçeği görebilen büyük bir adam bizim gördüklerimize karşıtmış gibi görünen bir sürü gerçeğin varlığını fark eder. Nesnelerin dokusu altında gizlenmiş olan ve her türlü varlığın can alacak noktasını oluşturan bu derin gerçeği keşfetmek Dostoyevski'de bir tutku halindeydi. Gayesi ferdin birliği ve karmaşıklığı altındaki gerçeği bulup ortaya çıkarmaktı. Bu bakımdan Dostoyevski gibi mikroskobun gücünü bir medyumun seziş ve anlayış yeteneği ile birleştiren keskin görüşlü ve derin bilgili bir insanın gerçekliğiyle Fransızların realizm ve naturalizm dedikleri şey arasında bir uçurum vardır. Dostoyevski'nin tahlilleri bütün o akıllı, mantıklı naturistlerinkinden daha doğru, daha derindir. Çünkü onlar nesnelerin temelinde bulunan gerçeklere kadar varabildiklerini sandıkları halde Dostoyevski bu temel gerçeklerin ötesine geçebilmiştir. Dostoyevski'nin psikolojisi bambaşka bir yaratıcı zekanın ürünüdür. Zola'nın çağındaki naturalizm kaynağını bilimden alıyordu. Derin incelemeler, denemeler yapmayı gerektiren bir çeşit deneysel psikoloji gibiydi. Flaubert, Antonius ve Şeytan veya Şalomba adlı eserlerindeki tabi havayı yaratabilmek için Milli Kütüphane'deki 2000 cilt kitabı beyninin imbiğinden geçirmek zorunda kalmıştı. Zola ise modellerini bulabilmek ve vaka toplamak için bir röportajcı gibi not defteri elinde haftalarca borsada, büyük mağazalarda, atölyelerde dolaşıp durmuştu. O ve onun gibiler için gerçek, belirli, soğuk, hesaba kitaba gelen bir maddeydi. Olayları bir fotoğraf gibi görüyorlar ve değerlendiriyorlardı. Edebiyatın bu sözde bilginleri hayatın tek tek unsurlarını derleyip topluyorlar, imbikten geçiriyorlar, çeşitli bileşimlere ve karışımlara imkan veren bir çeşit kimyasal işleme tabi tutuyorlardı. Dostoyevski'nin gözlem metodunda ise tam tersine esrarlı bir takım unsurlar vardır. Ötekilerin sanatı nasıl bilime dayanıyorsa Dostoyevski'nin de esrarlı güçlerle temasa geçme yeteneğine dayanmaktadır. Dostoyevski deneysel kimya alanında çalışacak yerde gerçeğe bir simyager gözüyle bakmakta, ruhu bir astrolog gözüyle keşfetmeye çalışmaktadır. Hummalı bir sam, bir hezyan hali içerisinde ruhun uçurumlarını keşfetmektedir. Onun kopuk kopuk hayalleri her türlü sistemli gözlemlerden daha tamdır. Vakaları toplamaya kalkmadığı halde hepsini bilmektedir. Hesap yapmaya kalkmadığı halde yanıldığı olmamıştır. Olayların hummalı akışı içerisinden bu olayların esrarlı sebeplerine kadar ulaşabilmektedir. Hayatın kabuğunu kırarak içindeki kuvvet verici özü, hayatın öz suyunu içeren bir sihirbaz, bir büyücü, bir medyum gibidir. Bakışı kendi benliğinin derinliğinden, esrarlı tabiatının özünden fışkırdığı halde gerçekçiliği ile bütün gerçekçileri aşmaktadır. Her şeyi mistik bir şekilde sezmektedir. Dünyayı Faust'un gözüyle görebilmek için tek bir belirti yetmektedir ona. Şöyle bir göz atmakla bütün bir tabloyu zihninde canlandırabilmektedir. Çizdiği tablolar üzerinde uzun uzun işlemekten kaçınmaktadır. Bir sihirbaz gibi hareket etmektedir. Raskolnikov, Alyosha, Fedor Karamazov, Mishkin gibi büyük portrelerini hatırlayalım ve onun nasıl bir olağanüstü açıklık ve seçiklikle ortaya koyduğunu düşünelim. Bir kahramanların özelliklerini nerede anlatmıştır bize? Bir iki çizgiyle silüetlerini çizmiştir o kadar. Belirleyici bir kelime, 3-4 basit cümle hepsi bu. Yaşları, meslekleri, elbiseleri, saçlarının rengi, yüzlerinin ifadesi, görünüşte önemli olan tüm bu özellikler bir stenografın hızı ile kısaca belirtilmiştir. Bununla birlikte bu kişileri ta içimizde duyarız. Böyle bir gerçeklikle sistemli bir naturalistin titizliğini birbiriyle karşılaştıralım. Zola işe koyulmadan önce kahramanlarıyla ilgili ayrıntılı ve açıklayıcı notlar alır. Romanlarının eşiğinde adımını atacak olan her insanın bir pasaportu, bir kimlik belgesi vardır. Her kahramanın boyunu ölçer, dişlerinin sayısını kaydeder, yanağındaki siilleri sayar, sert mi yumuşak mı olduğunu anlamak için sakalını yoklar. Derisindeki en ufak lekeleri, benekleri inceler, tırnaklarına bakar, seslerinin tonunu bilir. Kalıtımla geçen özellikleri hakkında bilgi edinir. Bankada hesapları olup olmadığını araştırır. Araştırılacak, sorulacak her ne varsa araştırır, sorar. Bununla birlikte bu kişiler harekete geçer geçmez yaratılmış olan hayal birliğini ve bütünlüğünü kaybeder. Bu yapma mozaik binlerce parçaya ayrılacak şekilde kırılıp dağılır. Çünkü bunlar canlı varlıklar, yaşayan varlıklar değil. Onların silik bir kopyasıdır. Bu tip sanatın kusurlu, noksan tarafı budur işte. Bir romanın başında Fransız naturalist insanı dinlenme halinde bir çeşit manevi uyuşukluk içerisinde tasvir eder. Karşınızda hayatı değil maddeyi görürsünüz. Dostoyevski'nin naturalizmi ise bu tip bir naturalizmin bittiği noktada başlar. Naturalistler ruhu bedenin aracılığı ile canlandırmaya çalışırlar. Dostoyevski ise bedene ruh ile can vermek ister. Yarattığı kişiler ancak tutkuları sayesinde belli bir biçime girerler. Hayalin canlanabilmesi, tamamlanabilmesi için insanın yüz çizgilerinin tutku ile gerilmesi, gözlerinin heyecanla yaşarması, burjuvalara has o huzur ve sükun maskesinin çıkarılması, ruh katılığını gösteren yüz ifadesinin kaybolması gerekir. Kendinden geçmenin coşkunluğu içerisinde hayaller gören Dostoyevski, kahramanlarına biçim verebilmek için onların ateşte kıpkızıl oluncaya kadar kızmasını bekler. Bu bakımdan romanlarının başlangıcındaki o alacakaranlık bile bile isteyerek yaratılmış bir havadır. Karanlık bir odaya girer gibi gireriz Dostoyevski'nin romanlarına. Önce yalnızca dış çizgileri, kabahatları seçebiliriz. Kime ait olduğunu kestiremediğimiz belli belirsiz sesler duyarız. Ama yavaş yavaş gözümüz karanlığa alışır, bakışlarımız keskinleşir. Tıpkı Rembrandt'ın tablolarında olduğu gibi insanın içerisindeki o manevi öz bu derin karanlıkları yavaş yavaş aydınlatır. İnsanın bütünüyle ışığa çıkabilmesi için tutku şarttır. Dostoyevski'nin kahramanlarını görebilmemiz için alev alev yanmaları gerekir. Sinirlerinin titreşim yapabilmesi, kopacak kadar gerilmiş olmalarına bağlıdır. Onda beden ancak ruhun etrafında şeklini bulur. Hayal ise tutkunun etrafında canlanır. Şöyle ifade edecek olursak, kahramanları ancak ateşte iyice kızdırıldıkları zaman, ancak o acayip humman nöbetleri başladığı zaman, Dostoyevski'nin esrarlı gerçekçiliği ile karışır. Dostoyevski ancak o zaman ayrıntılara girmeye başlar. En ufak bir hareketi, en küçük bir gülümseme belirtisini kollar. En karışık duyguların en dolambaçlı kıvrımları arasına sokulur. Düşünceyi bilinç dışı alana kadar izler. Hareketler bir biçime girer, düşünceler berraklaşır. Kovalanan ruhlar kendilerini dramın çarkına ne derece kaptırırlarsa içlerindeki alev de onları o kadar ısıtır ve benliklerini apaçık bir şekilde ortaya koyar. En erişilmez, en çapraşık ruh halleri başka bir dünya ile, hastalıkla, hipnozla, coşku ya da kendinden geçme ile, saray illetiyle ilgili ruh halleri bir klinik doktorunun titizliğiyle tasvir edilir. En ufak bir ayrım bile gözden kaçırılmaz. Keskinleşmiş duyuları en küçük bir titreşimi bile kaydeder. Başka yazarların bu tabiat üstü ışıkla gözleri kamaşıp da bakışlarını yana çevirdikleri durumlarda Dostoyevski'nin gerçekçiliği en mükemmel şekline ulaşır. İnsan kendi imkanlarının sınırlarını aşmaya başladığı zaman bilgi çılgınlığına, tutku ise suça dönüştüğü zaman Dostoyevski'nin eserlerinin o unutulmaz hayallerinin karşımızda canlandığını görürüz. Raskolnikov'u hatırlayalım. Onu ne sokaklarda başıboş dolaşırken ne genç bir doktor, bir tıp öğrencisi olarak ne de şu veya bu şekilde dış özellikleriyle gözümüzün önünde canlandırmayız. Tutkusunun ve çılgınlığının trajik haliyle elleri titreyerek alnı ter içerisinde neredeyse gözü kapalı bir halde daha önce cinayet işlemiş olduğu evin merdivenlerinden çıkarken görürüz. Esrarlı bir kendinden geçme hali vardır. Çektiği azabı bir kere daha yaşayabilmek için cinayetine kurban giden kadının kapısının zilini çaldığını duyar gibi oluruz. Dmitri Karamazov, sorguya çekildiği sırada duyduğu korkunç ıstıraplar içerisinde öfkeden, tutkudan çılgına dönmüş bir halde yumruğunu indirip masayı kırarken görürüz. Leonardo da Vinci o eşsiz karikatürlerinde bir bedenin gülünç ve anormal taraflarını göstererek normal bir bedenden farkını ortaya koymuştur. Aynı şekilde Dostoyevski de insanı taşkınlık hali içerisinde kendi imkanlarının aşırı imkanlarını aşmak istediği bir sırada ele almaktadır. Ölçülü ve ahenkli olan her şeyden nefret etmektedir. Yaratıcı tutkusunu yalnızca olağanüstü, gözle görülmeyen, esrarlı şeyler tahrik etmektedir. Anormal olanı canlandıran, eşsiz bir heykeltıraş, öfkeli ve hasta bir ruhu teşrih eden en büyük anatomisttir o. Dostoyevski'ye insan ruhuna bu derece derin bir şekilde nüfuz etme imkanını veren şey, sözler yani kelimelerdir. Goethe her şeyi bakışla yani gözün aracılığı ile tasvir etmektedir. Wagner'in deyimiyle söyleyecek olursak Goethe gözleriyle çalışan bir adamdır. Dostoyevski ise kulakları ile iş görür. Yarattığı kişilerin varlığını hissedebilmemiz için onları konuşturması ve işitmesi gerekir. Bu noktayı çok açık bir şekilde belirtebiliriz. Tolstoy'da gördüğümüz için işitiriz. Dostoyevski'de ise işittiğimiz için görürüz. Dostoyevski'nin kahramanları sustukları sürece gölgelerden, hayaletlerden başka bir şey değildirler. Konuşurken kendilerinde var olan şeyleri keşfederler. Renklerini belli ederler, onları dölleyecek olan çiçek tozunu açığa vururlar. Tartışmalar içerisinde kızışırlar, canlanırlar. Dostoyevski'nin ürperen dehası uyanık insana, kendi tutkularını kaptırmış olan insanlara bağlanmaktadır. Böyle bir insanın ruhunu kavrayabilmek için önce ruhtan kopan sözleri yakalamak gerekir. Ayrıntıların olağanüstü bir şekilde kavranmış olması, son tahlilde işitme duyusunun şaşırtıcı bir keskinliğe ulaşmasına ileri gelmektedir. Kelimelerin cümle içerisindeki yeri ve seçilişi belirli, sembolik bir anlam taşımaktadır. Hiçbir şey tesadüfe bırakılmamıştır. Bir hecenin atlanması, bir sözün söylenmemiş olması, bütün bunların böyle olması gerektirdiği içindir. Duraklamalar, tekrarlamalar, soluk almalar, anlaşılmaz sözler gereklidir. Çünkü söylenenin tam anlamıyla yerinde oturulmuş, baskı altına alınmış titreşimler fark edilmektedir. Bir konuşma sırasında ruhun bütün gizli heyecanları yüzeye çıkmaktadır. Ve biz yalnızca kahramanlardan her birinin söylediği ve istediği şeyleri bilmekle kalmayız. Aynı zamanda sakladığı şeyleri de sezeriz. Bu dahice gerçeklik, kelimenin en gizli anlamlarına kadar sokulmakta, saçma sapan sözleri, sarhoşluktan ileri gelen peltek peltek konuşmaları, sarı hastalığının sebep olduğu kendinden geçme hallerinin taşkınlığını, yalanın, dolambaçlarını ortaya çıkarmaktadır. Kaynayan sözlerin dumanında ruh şekillenmekte ve beden de yavaş yavaş onun etrafında belli bir biçime girmektedir. Bilinç dışı olarak kelimelerden çıkan o uçucu maddede, sözün o afyonlu dumanında fert yavaş yavaş belirli bir şekil almaktadır. Öteki yazarların gerek renk gerekse çizgi açısından seçikliği üzerinde ağır ağır parça parça işledikleri portreyi Dostoyevski'de birdenbire önümüze fırlatmaktadır. Eserlerindeki kişiler konuşmaya başlar başlamaz hayal gücümüz onları görebilmekte, konuşmaları bizim hipnotize etmekte ve bizi de hayaller gören insanlar haline getirmektedir.